Açık Gazete. Kainat, bugün 23 Haziran Çarşamba, yıl 2021, ay 6, gün 174, Hızır 49.
1442 Hicri, Zilkade 13, 1437 Rumi, Haziran 10.
Hatay'ın Türkiye'ye katılması, 1939.
Fırtına.
Günün dörtlüğü, alım gücü. Bana hitap etmiyor piyasa. Alamam şunu bunu. Alamam hiçbir şey. Selamdan başka. Tahsin Şentürk.
Günün tarihi. 80 yıl önce bugün 23 Haziran 1941'de İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan denizci ve havacıların bulunduğu Refah Çelebi Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 kişi hayatını kaybetmişti.
Günün malumatı. Yengeç burcunda doğanlar. Yengeç burcunda doğanlar hassas ve alıngan, biraz da karamsar olabilirler. Herkese iyi davranır, sır saklamasını bilirler. Kendilerine saygı gösteren herkesle iyi geçinirler. Ev, bahçe işleri ve denizi severler. Heyecan ve maceradan kaçınmazlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Sevdiklerine karşı çok sadıktırlar.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı Natalie Merchant'tan The Blind Man and the Elephant, yani Kör Adamlar ve Fil adlı şarkının bir bölümünü çalarak yaptık açılışımızı. Hindistan'dan 6 kişiydi. Çok öğrenmek istiyorlardı. Gittiler. File baktılar. Hepsi görme yetisi yoktu. Hepsi kördü. Fakat her birinin kendi gözlemiyle zihnindeki şekli oluşturacaklardı. İşte birincisi gitti file baktı. Ve büyük kocaman yan tarafına baktı. Ve birdenbire dedi ki duvar gibi bir şey dedi. İkincisi fil dişine baktı ve burada ne kadar büyük bir şey var. Mızrak gibi bir şey dedi. Üçüncüsü de işte baktı bu vücuduna baktı. Bir kuyruğuna baktı daha doğrusu. Bir yılan gibi diye. Hepsi kendi gördüğü parçasıyla tarif ediyor. Ve sonuç olarak herkesin kendine göre bir tarifi var, fili tarifi ve din savaşları da böyle oldu işte. Tamamen hiçbir şey bilmeyen insanlar ötekinin ne dediğine katiyen kale almadan, dikkate almadan hiçbirinin görmediği bir fili tarif ederek savaşıp durdu insanlık diye giden ilginç bir şarkıydı. Bunu da Şimdi Eduardo Galeano'nun hikaye avcısına bağlayalım.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Dindarlığın Bedeli. Her yıl 25 bin fil dişlerinin dinsel bağlılık objelerine dönüşmesi için balta darbeleriyle ya da helikopterlerden ateş edilerek öldürülüyor. Gökyüzü meleklerinin ve yeryüzü azizlerinin üretiminde fil dişi çok iyi para ediyor. Fil katliamından ortaya kucağında küçük İsa ile kutsal Bakire Meryem'in iyilik ve merhameti simgeleyen çok lüks heykelcikleri çıkıyor ve katledilen fillerin dişleri İsa'nın ıstırabının en yürek parçalayıcı görünümlerini tasvir etmeyi mümkün kılıyor.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, tarihte bugüne geçebiliriz hemen.
1751 yılında bugün yerli Aymara halkının isyancı lideri Gregorio Apazaninia Bolivya'da doğdu. Kardeşi Julian Apazaninia, yani diğer adıyla Tupac Katari ile birlikte İspanyol sömürgeciliğine karşı yerli isyanını omuz omuza yönetti. Kasım 1781'de Tupac Katari'nin yakalanıp katledilmesinin ardından liderliği o sürdürdü.
Evet, bununla ilgili çok ilginç bir şey var. 500. yılında Zapatista hareketi de bu şeylerin katledilmesinden, Azteklerin ve bütün cinayetlerin işlenmesinden sonra İspanyol sömürgeciliğinin Zapatistacılar gemiyle İspanya şeyine vardılar, bir aylık bir seyahatin sonunda bugün dün vardılar, tersten katlettiler dünyayı, ama niyetleri istila etmek değil, sadece dostluk etmekti. Bu sefer onu da tam yıl dönümüne denk getirmeleri de müthiş ilginç bir şey tabii. 1954'te bugünse İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilen Profesör Nusret Gökdoğan Türkiye'nin ilk kadın dekanı oldu.
2006 yılında bugün esaret altındaki en yaşlı hayvan olan dev Galapagos kaplumbağası Harriet hayatını kaybetti. 180 kilogram ağırlığındaki Harriet'ın 1830'da doğduğu, yani 176 yıl yaşadığı tahmin ediliyordu. 1835 yılında Charles Darwin tarafından Galapagos adalarında yakalanıp İngiltere'ye getirildiği tahmin ediliyor. O zamanlar tabak büyüklüğünde olduğu için o yıllarda 6 yaşında olduğu söyleniyordu. 1841 yılında Avustralya'da Brisbane'deki botanik bahçesine getiriliyor Harriet ve burada 1952'de botanik bahçesine dahil olan hayvanat bahçesi kapanana kadar yaşıyor ve sonrasında Avustralya doğal koruma alanı Gold sahiline taşınıyor. İlk olarak 1960 yılında yaklaşık 130 yaşındayken Hawaii Hayvanat Bahçesi direktörü kaplumbağanın dişi olduğunu tespit ediyor. O güne kadar ismi erkek olduğu sanıldığı için Harry'ymiş. Daha sonra adı Harriet yapılıyor ve maalesef ömrünü hayvanat bahçelerinde esaret altında yaşıyor.
Bu da insanlık tarihinin ilginç şeylerinden bir tanesi, ayrıntılarından bir tanesi. En ilginci de tabii şey, uzun yüzyıllar boyunca neredeyse, yani çok uzun bir süre erkek sanılmış ya da öyle sanılmak istenmiş.
130 yıl, evet.
130 yıl boyunca. Evet, 2019'da da Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçimi yeniden yapıldı ve 31 Mart'taki yerel seçimleri 13.729 oy farkla kazanan Ekrem İmamoğlu bu kez, ikinci kez yapılan seçimde rakibi Cumhur İttifakı'nın Adalet ve Kalkınma Partili adayı Binali Yıldırım'a yaklaşık 800 binden fazla oy fark attı. Durumlar böyle tarihte bugünler. Peki, şimdi günümüzün durumuna geçelim. En önemli haber bu Zapatistaların dönüşüydü. Unutma diye yazmışlar kocaman kırmızı harflerle de. Uyan, pardon, uyan diye. Unutma değil, uyan, uyan artık diye yazmış Zapatistalar. Harekette ve tersine sömürgecilere doğru bir gidiş ama şimdi gezecekler filan. Evet, günün en önemli şeyleri yine iklimle ilgili tabii yani. Ha, bir de şeyden bahsedelim, demokrasi konferansı yarın saat 10'da toplanıyor. Toplumun 21 alanından birey ve kurumların ön çalışmalarıyla oluşturduğu nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz sorusu sorulacak. Temsilcilerin aracılığıyla yapılacak bu sunumlar. Konferansa katılmaya bu ülkenin geleceğinde bizim de sözümüz var diyen toplum kesimlerinin bu adımını izlemeye, ortaklaşa azmini güçlendirmeye davet ediyoruz diyorlar. Yerde Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Fatih İstanbul'da. Demokrasi konferansına bir davet var. Onu da önemli duyuralım, yarın olacağını söyleyelim. Şimdi tabii gelelim günün en somut gelişmelerine. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yayınladıkları çalışmaya göre sera gazı emisyonları azaltılamazsa ya Amazonlar, yağmur ormanlarının doğusundaki devasa alanlar bu yüzyılın sonuna kadar şiddetli kuraklık riski altında kalacak. Yağmur ormanları ortadan kalkacak yani ve kuraklığın bir sonucu olarak ormandan atmosfere muazzam miktarlarda karbondioksit salınacağı ve iklim değişikliğinin zaten giderek çok vahim bir hal almakta olduğu net olarak gözüken iklim değişikliğinin daha da körükleneceği öngörülüyor. Bu çok önemli bir tespit. Yağmur ormanları yeryüzünün en büyük biyolojik çeşitliliğinin de barındırıldığı yerler, her türlü canlının bir arada yaşadığı ve bütün ilaçların da dünyadaki ilaçlarında %90'ından fazlasının elde edildiği bu bitkilerin bulunduğu yer. Ama artık sözün hakikaten bittiği noktaya doğru gidiliyor.
Hem bu çeşitliliğin sonu anlamına geliyor, hem de tabii Amazonlarda yaşayan çok sayıda yerli halk bulunuyor. Onların da hayatlarının tehlikede olduğu, yaşam alanlarını çünkü kaybediyorlar.
Evet, karbon yutağına dönüşüyor. Karbon yutağındayken karbon salım merkezine dönüşüyor. Yani olabilecek en büyük terslik burada yani.
Zaten araştırmacılar da 38 kadar iklim modelini değerlendirip bu sonuca varmışlar ve hükümetleri uyarmışlar. Bu bir alarm zilidir. Hükümetler derhal üzerlerine düşen görevi yapmalılar diyorlar.
Evet, ama bununla ilgili fazla bir gelişme olduğu da söylenemez doğrusu. Peş peşe bütün böyle iyi niyetli olduğu söylenen niyet belirtileri söyleniyor, belirtiliyor, ortaya konuyor. Ama hiçbir zaman yapılmadı. Bunun bir yalandan ibaret olduğu da sık sık ortaya çıkıyor. Öte yandan tabii Sibirya'da da, Amazon demişken bende ilginç bir şey var. Amazon yağmur ormanlarından adını alan dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesinin çok ilginç bir durumu ortaya çıkmış. ITV News'un muhabiri ortaya çıkartmış. Online denilen işte bu çevrim içi dev şirket milyonlarca, satılmayan milyonlarca malzemeyi her yıl yok ediyormuş. Tamamen.
Nasıl yok ediyormuş?
Atıyormuş. Yakıyormuş. Tahrip ediyormuş. Bu gizli çekimlerle ortaya çıkarılmış. İnanılmaz bir miktarda bu. Yani sadece
depo masraflarını azaltıyor anlaşılan.
Yani bu nefes kesici bir haber, evet. Yani okumakta ve anlamakta, kavramakta insanın güçlük çektiği bir şey. Satılmayan malları, kitaplar var aralarında. Kulaklıklar var. Drive denen bilgisayar cihazları var. sayısız kitap var, maskeler var, mühürlü, ambalajlarından çıkmadan üzerinde şey yazıyor, destroy, yok edin diye. Hiçbir zaman satılmayan ya da müşteri tarafından iade edilmemiş şeyleri, ürünleri Amazon'da yok ediyorlarmış. Hepsi halbuki şeylere verilebilir. Yani sahibi çıkmayanlara, bütün yardım merkezlerine verilebilir, ihtiyacı olanlara. Hayır, onun yerine çöp tenekelerine atılıyor. Kamyonlarla, ki izlemiş ITV muhabiri onu, kamyonların nereye götürdüğünü ve nasıl attığını ve ya geri dönüşüm merkezlerine ya da çok daha işin kötüsü yardım şey merkezlerinden, geri dönüşüm merkezlerinden çok daha fazlası bayağı çöplükte yok ediliyormuş. Filme alınmış hepsi.
Yani birisi, yenilenebilir enerji kaynağı olarak geçmese daha sonra onlarda.
Belki de geçebilir. Yani bir eski çalışanı adını vermemiş ama cumadan cumaya hedefimiz o ortalama haftada ne kadar şey yok etmekmiş, tahrip etmek, atmak biliyor musun? Kaç madde? 130 bin.
Tahmin 130 bile
bin haftada. Yani bunu tahmin bile edilemez. Yani neler varmış? MacBook'lar, iPad'ler, 20 bin COVID maskesi, daha ambalajların içinde Dyson ventilatörleri, Hoover'lar, tırmaşır şey temizleme malzemesi filan, hepsi yok oluyormuş. Bu Britanya'da çalışıyor. Vergiden kaçırmak için büyük ölçüde Amazon Britanya'da, Galler'de yapılmış bu. Ve bir hemen şeye de iletmişler. Yeraltı bu şeyden gizli film çekilerek ortaya çıkarılmış. Dunfermline'de bir şey bölgesi, yok etme bölgesinde ve hala paketlerinde, ambalajlarından çıkarılmadan şey yapılmış. Yani Dunfermline'den Glasgow'a varacaksın, 40 mil yani 60 kilometre ötede. Orada da Birleşik Krallık dünyanın en büyük iklim konferansı yapacak. Yani tam yolun başında da Amazon muazzam bir çevre atığı oluşturuyor. Yani daha fazla kontrast beklesen olmazdı bu. Yani hayat sanatı taklit ediyor işte.
Akıl almaz bir sistem içerisinde yaşıyoruz gerçekten. Aynı şey yeteri kadar kar getirmeyen gıda ürünleri için de yapılıyor biliyorsunuz.
Evet.
Onlar da bu şekilde imha ediliyor.
Yani şeyler depo olarak kullanmaktan memnun kalıyorlarmış. Bunu geri alım, yani geri çekmek bilmem ne, uzun işler böyle, bürokratik işler, şeylere vermek, kullanılmayan, sahip çıkılmayan eşyaları yardım kuruluşlarına dağıtmak, onun için de yok ediliyormuş böyle. Peki neden yüz binlerce ürün böyle yok ediliyor? Amazon'un son derece başarılı iş modelinden kaynaklanıyor. Çünkü satıcıların birçoğu zaten ürünlerini orada devasa depolarda tutmayı tercih ediyorlar. Ama ne kadar uzun satılmadan kalırsa o zaman da şirket daha fazla para istiyor onlardan onu depolamak için. O da sonunda daha ucuza çekmiyor. Geliyor. Atmak çok çok daha ucuza geliyor. Çekmiyor. Özellikle de deniz aşırı şeylerde ve böylece bitiyor iş. Çok ilginç aslında. Yani bu inanılmaz bir miktarda demişler.
Havalimanları otoparklarında olur. Hatırlıyor musunuz? Böyle
evet.
Haberler vardı. Lüks araçlar, çok lüks araçlar.
Evet. Aynen öyle. Bu da öyle. Şeye sormuşlar Johnson'a. Britanya'da ne oluyor bu işler böyle, nasıl göz yumuyorsunuz diye, bakacağız demiş. Bununla ilgileneceğiz bu meseleyle demiş. İyi değil mi? Sevindirici.
Tabii.
Bu meseleye muhakkak bakacağız demiş Boris Johnson. Böyle olmaması lazım filan gibi bir laf etmiş. Ama güzel bir haberim daha var. Jeff Bezos da Amazon şeyinin başındaki kişi, dünyanın en zengin ikinci adamı deniyor. Uzaya çıkıyor biliyorsunuz. Uzay merakı varmış. Çocukluğundan beri açıkladı bunu zaten. Yani bütün 5 yaşından beri Instagram'da koydu. 57 yaşındaki bu şey, business leader dedikleri işte iş aleminin lideri. Uzaydan görürsen dünyayı seni değiştirir demiş. İlişkini görmüş değiştirir. Bu gezegenle ilişkini değiştirir ve insanlıkla ilişkini değiştirir. Bir tek şey demiş. Yani yeryüzü var. Bu da bir maceradır. İşte görecek. Yalnız ilginç bir haber var. Belki de yılın en ilginç haberlerinden biri. Bir kampanya başlamış. Ve 77 binden fazla dün itibariyle Sarah Betancourt'un haberi Guardian'dan 77 bin imza toplanmış. Evet, çık uzaya diye destekliyoruz ve orada kal. Orada kal diye çıkmışlar.
Yani bu 130 bin kadar şey varmış ya, yok edilen malzeme. Onları da gönderebiliriz aslında. Olur. Rahat rahat bir uzaya koloni kurar onlarla.
Ama şey demişler işte 77 bin küsur Blue Origin diye şirketinde uzay macerasını yaratacak. Yani milyarderler yeryüzünde var olmamalı. Uzayda da var olmamalı ama eğer karar verirlerse orada kalmalılar demiş.
Yani henüz uzayda tabii kapitalizm olmadığı için kalabilirler, bence sorun yok.
Ama uzay kirlenmesi de apayrı bir konu tabii, ama onunla ilgilenmeyelim şimdi. Evet, yani bu ilginç haberlerle hakikaten. Bu arada da tabii küresel ısıtma artık had safhaya geçmiş durumda. Onu gösteren ürkütücü haberler birbiri peşi sıra geliyor. Sibirya'da da ölçümler yapılmış ve 47.77 derece toprak.
Evet,
Sibirya'dan sıcaklığı bahsediyoruz.
Yani henüz yazın sonra başındayız.
İşte 48 derece yani en az bir noktada. Bu donmuş toprağın yani permafrostun çözülmesi ve metan salımına neden olarak iklim değişikliğini artırması anlamına geliyor. Yani bu hiç şakanın çok ötesine geçmiş durumda bir dünyanın yıkımı haberlerinden bahsediyoruz.
Evet, donmuş toprağın altındaki metan gazlarının salınması anlamına geliyor denmiş haberde de. Bill McKibben de böyle bir tweet'i var zaten.
Evet, kötü bir haber diye. Bundan daha kötü haber az bulunur. Ama onları Jeff Bezos çözer belki de. Ay'a da Türkler Türkiye'de gidecek ya, onlar beraber çözerler. Iconaut mu? Ne isim veriyorduk?
Hatırlamıyorum. Hatırlayamadım ben de şimdi. Ama ona bir isim bulunamadı galiba.
Çok çeşitli isimler önerildi.
Türkçe bir isim. Evet, ona bulundu. Bu arada şu haberi geçmeden Arktik bölgesinde toprak sıcaklığı 48 dereceye çıkmışken sabah saatlerinde Guardian'da da bir haber vardı. Moskova'da son 120 yılın en sıcak deniz sıcaklığı ölçülmüş.
Ölçümlere başlandığından bu yana herhalde.
Deniz değil, en sıcak dönem ölçülmüş. June Day, yani Haziran günü ölçülmüş. 34.7 derece Moskova.
34 derece kavruluyor yani. Evet. Ve bütün bunların şeyinde bir de başka bir haber, Çin'den bahsettik mi? Bugün bahsetmedik galiba. Çin'de yepyeni bir uygulama da ortaya çıkmış. Artık şeyi kaldırmışlar. Mahkemeleri kaldırmışlar. Gizli bir takım görüşmeler sonucu kararlar hiç yargılamadan cezalandırıyorlarmış. İyi değil mi? Belli sayıda işte.
Ne uğraşacaklar zaten?
Evet, yılda 23 bin vaka böyle polise görev veriliyor. İstediği hiçbir denetim olmaksızın insanları gözaltına alıp kimseye haber vermeden hapiste tutuyorlarmış.
Tabii falan. Davaların sonucu birçoğunda zaten önceden belli olduğu için bu süreci de kaldırırsak demişler demek ki.
Kısaltmışlar, evet. Kısaltmış böylece olsun. Dehşet verici bir başka haber var. Ve şey de dünyadaki en önemli gelişmelerden bir tanesi sayılabilir. İyi bir haber verelim. O da dünyanın dört bir tarafından bir araya gelen hukuk uzmanları çevreye karşı suçları ecocide dedikleri, yani ecocide çevre kırımı, nasıl diyebiliriz, doğa kırımı suçunu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da benimsensin diye tarihi bir çevre kırımı tanımı hazırlamış durumda. Önemli bir şey. Nasıl tanımlanıyor?
Bu eko kırım için aslında Türkçe'ye çevirmesi biraz zor. Ben az evvel yani bu özet için çalışırken biraz çevirmeye çalıştım ama bir onu bulabilirsem hızlıca bakacağım. Şöyle,
çevre kırımı.
Evet, yani çevreye karşı ciddi ve yaygın zarar yol açan veya uzun vadeli zarar verme olasılığının yüksek olduğu bilgisiyle işlenen yasa dışı veya kasti eylemler demişler. Aslında çok muğlak, buradan fark edebilirsiniz. Çünkü burada bir tartışma olmuş hukuk uzmanları ve aktivistler arasında. Buna mesela alenen iklim değişimini de eklemeyi düşünmüşler. Ama biz bu kadar somutlaştırırsak asla devletler ve şirketler kabul etmezler. Bu da yasalaşmaz. Dolayısıyla biraz muğlaklaştıralım. Devletler için kabul edilebilir bir hale getirip uluslararası bir suç olarak nitelendirelim. Sonra da baskı yapıp kazanmaya çalışır. Yani yorum yetkisinin hakimlerini etkileyebilmek için herhalde sokaklara ineriz, bir şeyler yaparız falan diye düşünmüşler. Çünkü bu haliyle aslında oldukça soyut.
Ama çok önemli bir mesele, evet. Bu çünkü yani bugüne kadar bilindiği gibi, benim de biraz üzerinde uğraşma fırsatını bulduğum bir konu bu. Yani dünyada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin takip ettiği 4 suç var. Yani savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı suçları. Bu şimdi yeni, yani 1940'ta Nazi liderlerinin, bütün dünyayı kana boğan Nazi liderlerinin Nürnberg'deki, Almanya'da yapılan Nürnberg mahkemelerinde mahkum edildikleri 4 suç buydu. Şimdi 5.sinin getirilmesini istiyorlar. Bu da önemli aslında. Oldukça önemli hukukçular. Bu işin ceza hukukçuları, uluslararası hukukçular bir araya geliyorlar ve yani University College London'dan gibi çok prestijli üniversitelerden mesela Profesör Philip Sands, başkanlarından biri panelin, 6 aydan beri uğraşıyorlar ve diğer dört suçun, bu cürümün ya da suçun hepsi insanların iyiliği ve iyi durumda olması için, refah vesairesi için yapılmış. Buysa bu yalnız şey değil, bütün çevrenin, yeryüzünün iyiliği için yapılan bir şey. Onun için de özgün ve yaratıcı bir yeni suç getiriliyor. Oldukça önemli bir konu, üzerinde durabiliriz.
Evet. Durumda. Bu arada ekosit, yani eko kırım, ben çok daha yeni bir kavram olduğunu düşünüyordum. Guardian'daki haberde aslında çok eskilere kadar gittiğini söylüyorlar bu mücadelenin. Hatta Olof Palme 1972'de Birleşmiş Milletler Konferansı'nda ilk kez, yani ilk kez dedim herhalde, böyle bir konferansa ilk kez dile getirmiş bu kavramı.
Evet, Olof Palme sokakta film seyrettikten sonra, sinemaya gittikten sonra karısıyla evine dönmekte olan başbakanın sokakta katledilen ve hiçbir zamanda açığa çıkmayan cinayeti İsveç'in de karanlık sayfalarından bir tanesi. Olof Palme'nin böyle gelişmelerine imzası atan önemli bir siyasetçi olduğunu da hatırlatalım bu vesileyle diye ettim. Ben unutmuştum bunu. Evet, yani Amazon'un da kurak kalmasını da söyledik. Batı, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında muazzam yangınlar devam ediyor. Arizona City şehri yakında da yıldırımlar ve bütün orman yangınları sürüyor. Kuraklık bir yanda devam ediyor. Muğla'da da düşen yıldırımlar nedeniyle mesela sadece 12 günde 48 orman yangını çıktığı haberi var. Bu da bayağı ürkütücü bir haber sayılabilir T24'ten. Yani günde 4 yangın çıkıyor. 12 günde 48 orman yangını. Yangınlar ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü diyor, söndürüldü demiş Muğla Orman Bölge Müdürü, ama bunun devamı da gelir mi gelmez mi diye devam ediliyor. Bir yandan İkizdere'de de direniş devam ediyor. Gözaltına alınmış ve bırakılmış bir Rize İkizdere'de Cengiz İnşaat tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı direniş 2 ay aşkın süredir devam etmekte. Ve jandarma korumasındaki inşaat sürdürürken yöre halkına yönelik engelleme, gözdağı ve gözaltılar da devam ediyor. Geçen cuma evi aranarak gözaltına alınan evi aranıyor direnişçi. Yani oranın köylüsünün evini arıyorlar. Ne arıyorlar acaba?
Tweet arıyorlar evde. Suçlam öyleymiş zaten. 2014'te yaptığı paylaşımlar.
Öyle mi? Evet. Evet. Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanmış Yeşil Gazete'de. 15-20 asker gelmiş evine. Arama emri de savcılıktan çıkmış. Dedim neyle suçlanıyorum? THKP, CTKP demişler. Terör örgütü propagandası. Eve girdiler, aradılar. Daha sonra Dursun Bey sizi götüreceğiz demişler.
TKP ya, diye bir terör örgütü olduğunu da bilmiyordum. Ben biraz kapıya gelenler akıllarına gelen harfleri söylemiş gibi duruyor.
Evet.
Örgütleri.
TKP, CTKP.
Teyi vermişler öyle bir şeyler yani.
Eve girdiler, aradılar, sonra götüreceğiz diyorlar. Hesabım çalınmıştı diyor ayrıca. 2014 yılında yaptığı paylaşımları suç olarak. Evet. 2014 mü?
Evet.
Facebook hesabım çalınmıştı. Mahir Çayan'ın resmini koymuşlar. Mahir Çayan'ın mı? İbrahim Kaypakkaya'nın resmini koymuşlar. İbrahim Kaypakkaya'nın mı? Onları paylaştığımı söyledi. Neyse, daha fazla bu absürt haberi okumak istemiyorum ama tabii Dursun Baş için fazla absürt olmasa gerekir daha doğrusu. Evet. Katlanabilir bir absürdite olmadığını söyleyebiliriz.
O da sonuna kadar devam edeceğim. Tek başıma da kalsam tek kişi direnirim diyor İkizdere için.
Evet. Şimdi bir ara verelim. Devam edeceğiz. Çevre kırımı dahil her türlü zorlu haber var. Demokrasi meselesi de, davalar devam ediyor. Onlardan da bahsedeceğiz.
Açık Gazete.
The Circle 2 numaralı halka şarkısını dinledik. Chris Christopherson bestesi ve kendisi de katılıyordu ama asıl Chiwanizo söylüyordu. Afrikalı şarkıcı, genç yaşta hayata veda eden Chiwanizo, şeyin sesi, vicdanın sesi, The Voice of Conscience adlı şarkıyı dinledik. Şeyi de sürdürüyoruz. Chris Christopherson 85 yaşında Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu, müzisyen, pilot ve aktivist. Onun 85 yaşını doldurduğu 3. gün bugün yanılmıyorsam ve devam edeceğiz onun şarkılarını çalmaya, özellikle Açık Gazete'de çalabildiğimiz kadarıyla. 22 Haziran 1936 doğumluydu. Başka programlarda da çalabilirsek çalacağız, evet. Günaydın diyelim Chris'e. Ve devam ettirelim. Neyle devam ettirelim?
Vallahi o kadar çok haber var ki, bir yandan dünya ile mi devam etsek, Covid ile mi devam etsek, Türkiye ile mi devam etsek bilemedim.
Yani açıkça yalnız batıdaki bu kuraklığın Amerika'nın batısındaki iklim değişikliği olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Eric Holthaus da bunu yazmış. Tam bir acil durum var ve yalnız bunun konuşulması gerekiyor. Muazzam yangınlar yalnız Afrika'da, Amerika'nın batısında değil şüphesiz. İşte Muğla'dan bahsediyoruz. Doğuda kuraklık, Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda ve Orta Anadolu'da büyük kuraklık var. Hepsi iklimle ilgili bunların. Ve Sibirya'da deniz sıcaklıklarının görülmemiş rekorlar kaydetmesi, Yani artık muhakkak surette Türkiye'de de her şey, muhalefetin de bir yandan demokrasiyi, bir yandan da hükümetin asla sadece büyüme adı altında yeni tasarılar ve köylüleri de, direnen köylüleri de gözaltına almak ve tehdit etmeyi durduracak bir şeye ihtiyaç, yeni bir döneme ihtiyaç var. Yani çok ilginç şeyler de oluyor. Bu bugün sözünü ettiğimiz bu sistemin işleyişine dair absürditelerin, saçmalıkların son noktalarından biriydi Amazon'daki büyük yıkım. Haftada 120 bin yeni ambalajı bile açılmamış maddelerin yok edilmesi gibi bir sürpriz şey ITV News'un ortaya çıkarttığı. Ama mesela UNESCO'dan da bir haber var. Yani Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun tarihin en eski ve en önemli şehirlerinden biri olan Venedik'e büyük gemilerin, devasa aşk gemileri, yani bütün Venedik'teki bütün binalardan daha yüksek, daha büyük gemilerin lagüne girmesini engellemeye çalışıyorlar ve engellenemiyor. Çünkü para var büyük turistik gemilerin. Ve tamamen engellenmemesi halinde kentin kara listeye alınabileceğini açıklamış.
Ya kaç yüz yıllık kanallar bunlar tabii. Bu kadar büyük gemiler içinde zaten öngörülmemiş dahi bu kadar devasa gemilerin girebileceği. Ama işte giriyorlar.
Evet, pandemi gemiler. Bitince ya yani şey pandemi başlayınca affedersiniz denizlerdeki hayat birdenbire Venedik lagününde ilk defa yunuslar ve başka hayvanlar görülmüştü ve Venedikliler çok şaşırmışlardı. Uzun yıllardır görmedikleri şeyleri temizlenince birden. Yani böyle şeyler oluyor. Çok ciddi bir şey durumu var yani. Tam bir tersine mantık işliyor her tarafta. Yani Amazonlardan hiçbir farkı yok bunun. İşte evet. Bu şekilde devam edeceğiz herhalde.
Yani bir de insanların doğaya, doğayı koruma da koruma adı altında doğaya yaptığı müdahalelerin olumsuz sonuçlarına dair bir haber var. Yeşil Gazete'de yine yer almıştı. Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi felaket getirmiş. Tazmanya canavarlarının sayısı çok azaldığı için bir adaya, adaya da üremeleri için salmışlar kendilerini. Ama bu adada yer alan penguen ve yelkovan kuşları yok edilmiş. Tazmanya canavarları tarafından.
Evet, yani saçmalığın haddi hesabı sonu yok. Ve
evet, işte Tazmanya canavarları üremiş bu arada. Yani buna eğer olumlu bir haber diyeceksek.
Tazmanya canavarı demek de kötü bir şey aslında.
Evet, çünkü neden bu isim kaldı o hayvancıklarda?
Hayvan kötü imiş gibi geliyor. O da işin bir başka veçesi, bir yönü diyebiliriz. Evet, yani bir hayvanlardan bahsetmişken mesela önemli bir yeni kanun çıkarılması da Britanya'da isteniyor. Hayvan sağlığını, varlığını koruma vakfı. Conservative Animal Welfare Foundation'da şeyi de etkili bir kuruluş Britanya'da. Ahtapotlarla istakozların da duyguları olduğu, düşünceleri olduğu ve çok son derece zeki hayvanlar olduklarını ve muhakkak koruma altında alınmaları, yok edilmemeleri gerektiğine dair bir kanun çıkarılması isteniyor. Yani bir tahmin edilebilecek, kolaylıkla tahmin edilebilecek şeyleri insanlık tüketim uğruna, yemek içmek uğruna mahvediyorlardı. Ama Netflix'te üzerinde de galiba konuştuğumuzu hatırlıyorum. Açık bilinçte de My Octopus Teacher diye, benim ahtapot öğretmenim diye bir film vardı. O bütün çok geniş çapta duyulmasına yol açmıştı. Ahtapotlar inanılmaz derecede zekice işler yapıyorlar. Planlama, hayatlarını korumaya. İşte onlar şimdi kanun olmaya başlanıyor ama ne kadar etkili olur çok tartışmalı. Bir de müsilaj meselemiz var tabii. Onu da söylemeden geçmeyelim. Devam ediyor. yani. Ha, bir şeyden de bahsedelim tabii. Büyük Mercan Resif'in konusunda da UNESCO'nun sadece Venedik'e değil şeye de tehlike altına alınmasını söylediği ağrıyor malum. Bütün şeyler oradaki büyük Amazon yağmur ormanlarından sonraki belki de onun kadar en büyük canlılık çeşitliliğini barındıran yer. Fakat bembeyaz oluyor, ağrıyor. Çünkü işte hem ısınma hem de asitlenme dolayısıyla ve plastik kirlenmenin de rolü var filan. Ama Avustralya itiraz ediyor. Siz bizim turizm gelirlerimizi baltalamak mı istiyorsunuz diye başka bir absürdite de orada cereyan ediyor. Neresinden tutacağımızı dünya düzeninin doğrusu bilemediğimiz sayısız haber geliyor bu şekilde. Yani UNESCO'yu mu, İtalya, Venedik'i mi tutalım elinden, büyük mercan resifini mi tutalım?
Doğaya ekolojik sınırlar çizmeye kalktığınızda aslında hep her yerde aynı sonuçla karşılaşıyor. Avustralya'da aslında burası bizim doğal, bizim ulusal sınırlarımızın içerisinde biz karar veririz diyordu, demiş. Aynı şey Amazon için Bolsonaro da söylüyordu. Dünyanın akciğerleri deyip durmayın Amazonlar için. Bizim yerli milli doğal varlıklarımızdır. Biz karar veririz nasıl kullanacağımıza diye. Anti-emperyalist bir çıkış. Tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunu.
Evet, solastalgia denen, yani kendi evindeyken evini özlemek duygusu gibi bir şeyi sık sık telaffuz etmeye başladık. Oldukça önemli yazarlar dile getiriyorlar bunu. Bugün Açık Yeşil programında da bunun konuşmasını yapmayı planlıyoruz. Konuğumuz olacak. Ve Darıca'da önce sonra da Tekirdağ'da plajlara müsilaj nedeniyle denize girmenin yasaklandığı haberi var.
Ama hem de denize... mavi bayraklı plajlar diye geçen yerler bunlar.
Yani ne demek mavi bayrak?
Yani denize girilebilecek kadar temiz olan yerler. Evet. Ama artık şu anda müsilaj riski sebebiyle bunu bir önlem olarak almış belediyeler. Şu anda bir belirsizlik var. Dolayısıyla yasak getiriyoruz demişler ama halkımız girmeye devam etmiş gerçi.
Evet. Zaten İstanbul'un köprülerinde
kir geldiğinde çıkıyoruz tabii demiş bir haberde öyle yazıyor.
Balık tutmaya da devam ediliyor. Tutulmasına köprülerde kulağımıza gelen iç bilgiler bunlar. Müsilaja karşı pilot uygulamada başlatılmış ama onu da yabana atmayalım. Gazete Duvar'da var. Marmara Denizi'ne 5 noktadan 30 metre derinlikten oksijen verilmeye başlanmış. Dünyanın bütün oksijenleri bir araya gelse bunu yapamayacağımızı birisinin bakanlığa söylemesi lazım. Ama yok öyle pilot uygulama diye gayet ciddi Türk bayrağı asılı teknelerden uygulamalar başlamış.
Bu uygulamanın başarılı olduğu örneklerden söz ediyordu bakan. Hepsi kapalı göller bu arada. Yani henüz denizde, hele böyle Karadeniz, Akdeniz onları birleştiren bir yerde herhalde ya, yok.
Oksijensizlikten yok olmuş iç denizlerden falan bahsediyoruz. Yani yok olmakta olan. Yani müsilaj için oksijen cihazlarından, oksijen pompalarından yararlanması, bilmiyorum, bir şey diyemeyeceğim. Oradan başka bir müsilaj durumuna geçelim. Halkların Demokratik Partisi'nin İzmir Konak ilçesindeki il binasına geçen hafta düzenlenen saldırıda parti çalışanı, HDP il binasında temizlik görevlisi ve çaycı olarak çalışan Fehime Poyraz'ın bir ameliyat, elinden ameliyat olduğu için evde bulunduğu sırada yerine bakan kızı Deniz Poyraz'ın hunharca bir cinayete, planlı bir cinayete kurban gittiği olayı vardı. Çok büyük bir olaydı bu. Ve Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli saldırının önünün arkasının araştırılmasını istedi ama aynı zamanda kendi tamamlamış olmalı ki araştırmayı. Deniz Poyraz için PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk ülkeden halkının içinde yer alan milis işbirlikçidir ifadesini kullanmış.
Yani herhalde bu sözler için suç duyurusunda falan bulunması
bulunmuş, gerekiyor. Çünkü bulunmuş. Ha, evet, evet,
çok yani. İyi bir haber o zaman bu. Çünkü HDP, bu alenen yani neye göre yaparsınız ki böyle bir açıklama?
Yani bunu tamamen kendi hiçbir kanıt, yani zaten mahkeme yok, herhangi bir olay yok, bunu açıklıyor kendisi, bir partinin genel başkanı.
Ve meşrulaştırıyor da, sahipleniyor da. Ayrıca yani bu evet. Açıklama bu demektir.
Milis işbirlikçi diyor. Yani terör kamplarına, PKK sempatizanına. Peki neden bugüne kadar bunu yaptıysa, yıllarca herhangi bir dava açılmamış diye neyse sormayacağım, mantık o. Ama Pervin Buldan, HDP eş genel başkanı, Bahçeli'nin bu açıklamalarıyla katliamı üstlendiğini söylemiş. Katille dil birliği yapmıştır ve suç duyurusunda bulunacağız diyor. HDP grubu olarak da meclis araştırma önergesi vereceklerini duyurmuş.
Bahçeli daha, özür dilerim, ilk açıklamasında da katilin neden ülkücü işareti yaptığı fotoğrafın medyada servis edildiğini söylüyordu. İlk buna yanmıştı kendisi, yani buna üzülmüştü. Halbuki sosyal medyada kendi paylaşımlarıydı,
kendi
zaten.
Kendi paylaşımı katilin, sayısız silahlı, kimse servis etmemişti. İşaretli, evet.
Yani ama sahipli. Eylemin kendisini ise neredeyse sahiplenen açıklamalarda bulmuş. Aklıma gerçekten yine Yunanistan'daki Altın Şafak davası geliyor. Bazı siyasi partilerin işte politik parti olarak değil de suç örgütü olarak cezalandırıldığı bir dava vardı şeyde, Yunanistan'da.
Evet. Bu arada da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in evi tutuklandıktan sonra arandı. Ortalama bir muhalife böyle davranılıyor mu diyor diye sormuş mecliste yaptığı konuşmada. Tamamlamadan da başkanlık tarafından kesildi, süreniz bitti diye. Bu siyasetin ve çevrelerinin ölen kardeşimizin siyasi kimliği üzerinden cinayeti meşrulaştırma diyor. Katledilen Deniz Poyraz'la ilgili dili eleştiriyor. Ve en tehlikelisi budur. Bir yargı kararı olmadan maktulün kimliği üzerinden, etnik ve siyaset kimliği üzerinden meşrulaştırmak ancak bu ırkçı faşist katile cesaret verir. Bu son derece tehlikelidir. Bundan sonra yapılacaklara da bir iklim hazırlar. Başka yerlerde de yaşanırsa kimse önünü alamaz diye ciddi bir uyarıda bulunuyor. Öte yandan Yüksek Mahkeme kararıyla Aydın Engin de T24'teki yazısında yüksek yargı ne kadar yüksek sorusunu soruyor. Ve iletişim başkanlığı denen kurum hepimizin kişisel ve özel bilgilerini elde etme yetkisiyle donandı diyor. İletişim başkanı ayrıca bu konuda da açıklama yapmış. Yani Sedat Peker TV dizileri ya da Veys Ateş SBK pazarlıkları gazeteciliği avanta kapısı olarak gören bir takım asalaklar iyice ortalığa saçıldı ve şimdi duruldu diyor. O toz duman arasında gölgede kalan çok yakıcı birkaç sorun da önümüze dikildi diyor Aydın Engin. AKP iktidarı 40 yıllık basın enformasyon genel müdürlüğü adlı devlet kurumunu sildi ve yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olan ve görevi AKP reisi ve partisi için propaganda yapma, ayrıca iktidarın ve hele AKP reisinin hoşlanmadığı gazetecileri ayıklama, basın kartlarını iptal, mesleklerini yerine getirmelerini önleme gibi görevlerle donatılmış büyük bütçeli ve çok kabarık kadrolu bir kurum oluşturdu. Başına Fahrettin Altun adlı, hayatında iki satır trafik haberi bile yazmamış birini oturttu diyor. Ve 2018 Temmuz'unda bir KHK denen, kanun hükmünde kararname denen bir saray fermanı yayınladı. Fermanda aynen şöyle deniyordu: İletişim Başkanlığı görevleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanda vermekle yükümlüdürler diyor. Yani tüzel ya da gerçek kişilerle ilgili bütün bilgiler AKP reisine bağlı Propaganda Bakanlığı'na ya da başkanlığına verilecektir diyor. Yani yüksek yargının en yüksek kurumu olan Anayasa Mahkemesi'nin evrensel hukuk ilkelerine ne kadar bağlı olduğunu ise görmeyeceğiz. Çünkü gördük diyor yani. Birinci derece mahkemelerin çoktandır hukuktan bağımsızlaşma sürecine bu kez yüksek mahkeme yani anayasa mahkemesi de etkilendi. Bundan böyle yolladığınız e-mailler Twitter ya da Facebook mesajlarının içeriğinden tutun da kiminle ne zaman ve ne kadar süreyle telefonda konuştuğunuz, bankada paranız olup olmadığı, varsa kaç paranız olduğu, bunun ne kadarının dolar, ne kadarının avro, ne kadarının Türk lirası olduğu gibi özel bilgiler Fahrettin Altun namzat üzerinden AKP reisinin elinin altında olabilecek, hangi akşam kaç kadeh şarap içtiğiniz bilgisi de bunlara dahil mi henüz bilmiyoruz diyor. Ama AYM'nin yani Anayasa Mahkemesi'nin hukukla sınavı bununla da bitmedi. Bir süre önce biçim eksiklikleri yüzünden geri yolladığı HDP'nin kapatılmasına ilişkin Yargıtay Başsavcılığı iddianamesini de dün oy birliğiyle kabul etti diye yazıyor iddianameyi. Ve böylece yüksek mahkemenin yüksek yargıçları iddianameyi incelemişler ve savcılığın iddialarını ciddi olduğuna iddianamede yer alan kanıtların gerçekliğine karar vermişler. O yüzden de iddianameyi oy birliğiyle kabul buyurmuşlar. Şimdi yargı süreci başlayacak. Sanık iskemlesinde Halkların Demokratik Partisi'nin yani HDP'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış 451 üyesi, savcı iskemlesinde Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, yargıç koltuklarında Anayasa Mahkemesi üyesi 15 yüksek yargıç. Yani savcının ihlal edildiğini, o yüzden de HDP'nin kapatılması gerektiğini iddia ettiği yasa maddesi, devletin bağımsızlığı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü vesaire. Yani hukuk fakültelerinde daha ilk sınıfta, ta Osmanlı döneminden kalma çok temel bir hukuk kuralını okuturlar. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Yani iddia sahibi iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Savcıyı beklemeyin, iddianamenin açıklamasını da beklemeyin. Yukarıdaki paragrafta aktardığım yasa maddesini satır satır okuyun ve HDP'nin bu yasanın neresini ihlal edip kapatılacak kadar ağır bir suç işlediğini kendiniz tartın. Ben tarttım diyor, bitiriyor yazısını Engin. Dilime gelen ilk cümle bu iddianameyi kabul eden yüksek mahkeme ne kadar yüksek sorusu oldu. Bu soruya bir cevap da verdim ama burada söylemeyeceğim diye bitiriyor Aydın Engin. Gerçekten HDP'ye saldırıda yanıt bekleyen sayısız soru var. 20'sini Gazete Duvar saymıştı. AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin kabul ettiği HDP iddianamesi de gizli tanıkların ifadesiyle, yani çok sayıda gizli tanık var. Ulaş diye bir tanık, ihtiyaç oranında KCK Türkiye kadrolarına, HDP, HDK, DPP, DTK yapılarına, partilerine takviye kadro örgüt mensubu aktarılır. HDP, Abdullah Öcalan'ın HDP içerisinde 3 tane PKK'li yok eleştirisi sonrası Nadir Yıldırım örgütlenmeden sorumlu eş başkan yardımcısı Besime Gonca, Çağlar Demirel ve Dilan Dirayet Taşdemir isimli şahıslar milletvekili seçildi gibi ifadeler var. Mahir adlı gizli tanıksa ifadesinde Türkiye'de PKK, KCK adına gerçekleştirilen legal, illegal, korsan gösteri ve eylemlerin hiçbiri rastgele, kontrolsüz, plansız ve talimatsız yapılmaz demiş. İşte böyle yani dava. Oya Baydar da şey yazmış, iktidar İzmir cinayetini Kobane davası ve HDP'nin kapatılmasıyla taçlandırmak diye. İktidara muhalif olmak bu yağma, talan, yalan düzenine son vermek için atılacak ilk adım, asgari demokratik ortamın tesisi ise HDP'siz demokrasi cephesi yumurtasız omletten başka bir şey olmayacaktır diyor. Ve ne tesadüf. Hepsi aynı döneme rastlıyor. İzmir'de HDP binasına saldırı ve cinayet, Ankara'da Kobane davasında işlenmekte olan hukuk cinayeti görülmekte olan ve Anayasa Mahkemesi'nin HDP hakkındaki iddianameyi kabulüyle henüz işlenmemiş ama hazırlığı yapılan siyasal anayasal cinayet. Uzun söze gerek yok diyor Baydar. Hedefte Kürt siyasi hareketi, Kürt halkının hak, adalet, özgürlük mücadelesi ve can çekişen Türkiye demokrasisi var. İlerideki günlerde tarih demokrasinin adım adım nasıl yıkıldığını, ülkemizin nasıl yağmalandığını, vatan millet naralanması eşliğinde vatanın milletin nasıl bölündüğünü yazacak. Tabii muhalefet güçleri yani bizler demokrasi mücadelesinde zaaf gösterir ve yıkıma izin verirsek diye ayrıntılı bir yazı. İzmir iktidara muhalif olmak bu yağma talan düzenine son vermek için atılacak ilk adım, asgari demokratik ortamın tesisi ise HDP'siz demokrasi cephesi yumurtasız omletten başka bir şey olamayacaktır. İzmir cinayetinin ve hukuk cinayetlerinin tekrarlanmaması için geç kalmadan omlete yumurta kıralım diye bitirmiş yazısını. İşte böyle. Şimdi ara verelim. Sonra devam edeceğiz.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhabalar.
Günaydın Ömer,
günaydın,
günaydın Özdeş, günaydın Feryal, günaydın kainat. Evet, şimdi efendim geçen pazar günü 20 Haziran'dı. Bu 2001 yılından beri Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar sonucunda idrak edilen Dünya Mülteciler Günü'ydü. Malum işlediniz biliyorum ama tekrar da her zaman fayda var.
Yok, zaten yeterince işleyememiştik. Yani hızlı geçmek zorunda kalmıştık. İyi oldu çok tekrar etmen.
Şimdi artık mülteci kavramı, yani mülteci kavramı kullanılmıyor. Yani kullanılıyor da kullanılmıyor. Şunu şöyle, dünyada zorla yerinden edilmiş insanlar sayılıyor artık. Yani bu mülteci olur, kendi ülkesinde yerinden edilmiş olur, iltica başvurusu yapmış da başvurusu kabul edilmemiş olur. Dolayısıyla yani artık daha farklı bir bakış açısı, çok daha mantıklı tabii. Çünkü mülteciler kendi memleketlerini terk etmek zorunda kalan insanlardı. Ama memleketin içinde kalıp, özellikle de büyük ülkeler olduğu zaman, onlar daha az tahribat yaşamıyor bu insanlar. Yani evinden barkından oluyor. Yani Türkiye bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Yani Kürt meselesi sonucunda yıllardır yaşadıkları, doğdukları, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Kürtler var malum. Yani bir Türkiye'nin batısına göçmüş olanlar. O öldürülen kızcağız da o ailelerden birine mensuptu, biliyorsunuz. Deniz Poyraz, evet. İzmir Kadife Kaleli, değil mi?
Evet.
Şimdi rakam 84 milyon. Yani neredeyse Türkiye'nin nüfusundan fazla dünyada zorla yerinden edilmiş insanlar. Evet. Bunların 48 milyonu kendi ülkesinde yerinden edilmiş olanlar. Ki muazzam bir rakam yani. Bu eskiden bu kadar ilgi odağı olmazdı bu. Internally displaced person denirdi. Yani ülkesinde yerinden olmuş olanlar. Ve Birleşmiş Milletler New York bürosu uğraşırdı bunlarla. Ama artık yani 98'den bu yana bu Norveç Mülteci Konseyi tarafından kurulmuş bir ve sadece bu işle uğraşan ve Cenevre'de, merkezi de Cenevre'de bulunan bir STK var. Ve artık çok saygın bir STK haline geldi. Eskiden yani biraz itilip kakılırdı açıkçası. Ama rakam o kadar büyüdü ki, yani kendi ülkesi içinde yerinden edilmiş insanların sayısı 48 milyon diyorum yani. 84'ün 48'i, yani yarısından fazlası, değil mi?
Evet.
Ve bu artık bir ilgi alanı. Ve son derece saygın bir STK haline geldi bu Norveç Mülteci Konseyi'nin kurduğu International Displacement, yani merkezi, yani uluslararası yerinden edilmişlerle ilgili kendi ülkesinde. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum, bu epey eskiden, 2000'lerin başında bu Avrupa Birliği uyum yasaları bağlamında Birleşmiş Milletler bu konuya el atmıştı Türkiye'de. Ve çok zor bir çalışma çıktıydı ortaya. Yanılmıyorsam Hacettepe Üniversitesi müdahil olmuştu. Neyse, allem ettiler, kallem ettiler. Bu rakam, yani ciddi bir rakam çıkmadı ortaya Türkiye ile ilgili. Oysa yani Türkiye'de zorla, yani bir şekilde zorla yerinden edilmiş insan sayısı çok ciddi rakamlarda. Bu merkez ilk defa görüyorum Türkiye ile ilgili rakamı da yayınlamış. 1 milyon 99 bin, yani 1.1 milyon diyelim. Bunun yani ciddi bir rakam. Şiddet ve çatışma nedeniyle yerinden edilenler olarak geçiyor. 1 milyon 99 bin doğal felaket yüzünden yerinden edilenleri de saymışlar. Türkiye'de her yerde de sayıyorlar. O da 44 bin. Böyle bir rakam var, duruyor yani. Uluslararası istatistiklere girmiş vaziyette. Şimdi bu 48 milyon ülkesinde yerinden edilmişlere ilaveten 26.4 milyon mülteci var. 4.1 milyon da iltica başvurusu yapmış olanlar var. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark şu, yani özellikle gelişmiş ülkelere mahsus bir istatistik değerlendirmedir bu. Yani oraya gider, yani varır mesela Almanya'ya ve iltica başvurusunda bulunur. Bu illa mülteci olduğu anlamına gelmez. Diğerleri ise 26.4 milyon prima facie dediğimiz, yani büyük gruplar halinde gelenler ve tek tek iltica başvuruları dikkate alınmayanlar. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Yani 26.4 milyon insanın tek tek iltica başvurusunu nasıl incelersin? Mümkün değil. Ya, rakamlar böyle ve tabii giderek devamlı artıyor bu rakamlar. Evet, bu 20 Haziran münasebetiyle söyleyeceklerim şimdilik bunlar.
Evet, büyük bir trajedi de artarak, katlanarak devam ediyor yani.
Tabii bir geçen sene hatırlayacaksınız şeyi işlemiştik, yani iklim mültecilerini işlemiştik. O yeterince daha üzerinde bir uzmanlaşma yok o bu grubun diyelim. Ama hızla oraya doğru gelinecek herhalde. Yani artık ayrı bir doğal felaket dolayısıyla yerinden yurdundan olmuş insanlarla ilgili rakamlar herhalde önümüze gelecek artık yani. Evet. Buradan kaçış yok. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Bu hafta, yani bugün başlıyor. Bugün, yarın, öbür gün, aslında dün başladı. Avrupa Birliği kurumlarının mutat, yani ilk 6 ay dönemini, Portekiz dönem başkanlığını bitiren mutat zirveler var, toplantılar var. Dışişleri Bakanları toplantısı var dün ve bugün. Perşembe, Cuma, yarın öbür günde hükümet ve devlet başkanları var. Şimdi burada Türkiye tabii konuşulacak. Geçen Aralık ayından bu yana Ege'de ve Akdeniz'de maraza çıkartmazsanız, rahat durursanız size bir şeyler, bir iki bonbon verebiliriz demişlerdi. Şimdi bütün bu, yani Avrupa Birliği'nin Avrupa Parlamentosu'nu tenzih ederek konuşuyorum ama diğer Avrupa Birliği kurumlarının Türkiye'ye bakış açısı artık tamamen değişmiş vaziyette. Yani zaten post kandidası dediğim yani adaylık sonrası dönemdeyiz. Ama artık yani Türkiye Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu açısından tamamen bir üçüncü ülke. Yani ha Suudi Arabistan, ha Türkiye. Yani bu insan hakları ve hukuk devleti açısından söylüyorum. Şimdi bu minvalde bir yazı çıktı Brüksel'li bir think tank'ın sitesinde. Yazıyı yazan Alman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 3 numarası yani. Diyor ki yazısında en önemlisi bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kışkırtıcı tek taraflı eylemlerine yeniden başlamaması gerekir diyor. Bu kadar. Yani başka ne olursa olsun mesela HDP iddianamesi kabul edilebilir, müzik yasaklanabilir, yani envai çeşit çevre katliamı yapılabilir, insanlar takır takır çalıştıkları yerlerde öldürülebilir falan. Bunların hiçbir önemi yok Avrupa Birliği için bu demek. İkinci olarak diyor Hazret, Türkiye mültecilere çok iyi davranıyor, çok iyi destek veriyor ve kabul edelim ki ya büyük bir insani çaba içerisine girmiştir ve Türkiye'ye parasal yardımda bulunacağız diyor. Üçüncü olarak Ömer, bu seni özellikle ilgilendiriyor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı.
Çok heyecanla bekliyorum.
Avrupa Birliği ve Türkiye pandemiye karşı mücadele ve iklim değişikliği gibi öncelikli konularda üst düzey diyalog ve işbirliği yapacak diyor. Bak.
Ha, bu diyalogun bir de olabilmesi için tabii şey ufak bir şart var. Paris İklim Anlaşması'na taraf
ondan
olması
haberi yok çocuğun canım.
Gerekiyor. Yani beş ülkeden biri kaldı Türkiye. Bunu meclisinden geçirmeyen. Ama o kadar olur.
Allah, o kadar Allah aşkına, sen de şimdi adam mı orada mültecilere bakıyor. Yani şimdi bunun iklimi, evet, iklimi mi olur yani, iklim değişikliği sana. Yani onu bir de Doğu Akdeniz'de falan maraza çıkarmıyor işte. Daha ne yapsın yani, bir de bir iklimle mi uğraşsın yani. Allah Allah.
O iklimi çok sık duyuyorum. Neydi o?
Ya böyle işte bilmiyorum. O bence o yazan da bilmiyor onun ne oldu. Şimdi dördüncüsü, bütün bunlar sayesinde diyor, bu müthiş diyaloglar diyor, böyle Akdeniz'de onlar rahat durur falan, karşılığında Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin modernizasyonu da dahil olmak üzere Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye hazırdır diyor. Ve bu karar çıkacak Cuma günü Avrupa Birliği Konseyi'nden. Şimdi bunun ön hazırlıkları yapıldı ve Perşembe günkü konsey öncesinde diyor, kim diyor? Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bu Ankara'daki koltuk kriziyle gündeme gelen yönetici. O da Alman tabii.
Avrupa Komisyonu Başkanı, evet.
Başkanı, evet, diyor ki bu konsey toplantısı öncesinde diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel bir sohbet ettik diyor. Tweet attı kadın. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin durumunu, salgını, ticaret ve gümrük birliğini, Doğu Akdeniz'deki durumu, göçü ve Afganistan'daki gelişmeleri görüştük diyor. Bak, görüyor musun? Yani nasıl ilişkiler sıkı fıkı. Yani öyle Avrupa Birliği deyip de geçme tabii yani. Şimdi bugün Berlin'de Libya konferansı var. Bakalım yani bu Doğu Akdeniz ve Ege'deki hassasiyet aynı şekilde yani Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin Libya'daki konumuna da yansıyacak mı? Biliyorsunuz bu Libya konferansının ilki bu yılın başında Ocak'ta yapılmıştı. Gene Berlin'deydi. Hatırlayacaksınız. Şimdi bu ikincisi yapılıyor ve aşağı yukarı her hafta işlediğimiz konu bakalım gündeme gelecek mi? Yani o Dışişleri Bakanları seviyesinde olacak yanılmıyorsam. Yani Türkiye'nin oradaki askeri bölüğünün ve cihatçılarının çekilmesi meselesi. Bilmiyorum. Yani ne dersin sen, yani bir Libya gözlemcisi olarak Berlin bu konu gündeme gelir mi sence? Bence gelmez.
Bence de gelmez ama ben von der Leyen'in zaten nasıl okunuyor tam adını da bilmiyorum.
Doğru.
Artık çok fazla akut insani yardıma da ihtiyacımız olmayacak. İnsanlara perspektif sunmamız önemli demiş. Yani insanlıkla yakından ilgileniyor von der Leyen ve Avrupa.
Tabii.
Yani göz yaşartıcı bir şey. Evet, yani bizzat Türkiye'nin gümrük birliğinin modernizasyonu konusunda da uzlaşma sinyalleri verdiğini, her şeyi mükemmel olduğunu söylüyor.
Bu gümrük birliği modernizasyonu, yani gözden geçirilmesi meselesi 10 küsur senedir konuşuluyor. Ve ilişkilerin gergin olmadığı zaman dahi yapılamamıştı bu. Ve geçen hafta söylemiş olabilirim, tekrar edeyim. Biliyorsunuz hükümet bir ekonomik reform planı hazırladıydı. Unuttuk gitti.
Evet, evet.
O planda, o ekonomik planda gümrük birliğinin modernizasyonu yok.
Ha, öyle mi?
Ya o kadar inanmıyorlar ki zaten kimle neyi konuşacak yani artık, yani neyse, ama işte öyle yani, dostlar alışverişte görsün diye. Şimdi bütün bunlarla bağlantılı olarak bir üçüncü noktamız var. Ha, bu arada tabii yani o üçüncü noktaya gelmeden bir bilgi vereyim. Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopoulos, bu Alman mevkidaşı, bu Annegret Kramp-Karrenbauer, o da Savunma Bakanı Almanya'nın, Türkiye'ye bir dolu başka silahın yanında bir de denizaltı satıyor biliyorsun Almanlar. Ve Yunanlılar da demiş ki, yani Ege'de eğer bir rahatsızlık olmasın istiyorsanız bu denizaltıları satmayın. Veya en azından satışını şimdilik dondurun, çünkü o dengeleri değiştiriyorsunuz demiş Yunan bakan. Bu Kramp-Karrenbauer de, bu hatta Merkel'in yerine geçecekti bir ara, hatırlarsınız, sonra vazgeçti falan o siyasetçi. O da demiş ki, biz Türkiye'ye 6 tane aslan gibi 214 tip denizaltı satıyoruz. Bunu satan şirket de ThyssenKrupp var ya, meşhur ThyssenKrupp, Hitler'le düşüp kalkan zamanında.
Onunla başlayan, Nazizmi yücelten.
Ondan sonra 2002'den beri imzaladılar bu 6 tane denizaltıyı. Bu katiyen durdurulamaz, ertelenemez dahi. Geç demiş.
Ha, çok iyi söylemiş. Çünkü zaten ben de şeye ekleyecektim. Benim tahminim var bu konuda. Müsilajla mücadele etmek üzere o denizaltıları kullanacağız. Oksijen pompalamak için.
Tamam işte, gördün mü? Aslında onu dese kurtarırdı ama neyse. Şimdi gelelim üçüncü noktaya. Burada çok komik bilgiler var. Kadir Has Üniversitesi'nin yıllık Türk dış politika kamuoyu algıları araştırması 15 Haziran'da yayınlandı. Şimdi bir iki noktanın altını çizdim. İşte halka soruyorlar, ahaliye, dış politikada Çin ve İngiltere ile işbirliği yapılsın mı? Evet, artıyormuş bu sayı. Ama Türkiye'nin Uygur Türkleri konusunda daha aktif rol olmasını da istiyorlarmış. Nasıl olacak bu? Hem Çin'le, yani Pekin'le, Beijing'le düşüp kalkacaksın, hem Uygur Türkleriyle onlara nezaret edeceksin, destek olacaksın. Yani.
Çok kolay, hemen cevabını vereyim mi?
Bir bekliyorum.
Çin Türklerine, Sincang Türklerine Türkovak aşısı. Türkovak aşısı.
Tamam işte. Bitti, tamam.
Anlaştım. Onlar Türk değil mi? Türk.
Tabii.
Türkovak onlara gider.
Tamam. Bu halloldu o zaman. Bunu söyleyelim. Rica Şimdi ederim. Sınır ötesi terörle mücadele en öncelikli sorunmuş Türkiye'lilerin. 2020'de %20'ymiş, bu oran %23.5'e yükselmiş. Bak bak bak, sınır ötesi terörle mücadele. Vay vay vay vay vay. Irak nerede desen söyleyemez adam. Ama terörle mücadeleye gelince akan sular durur. Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak görenlerin oranı bu yıl çarpıcı şekilde 21.5'tan 40.6'ya yükselmiş. Denize düşen Avrupa'ya sarılır. Evet. Ama ha, bu arada tabii yani Avrupalı olunmuş bir yıl içerisinde. Geçen sene Türkiye öyle Avrupalı falan değil, kendine has özellikleri olan bir ülkedir diyenler geçen sene %20'ymiş. Düşmüş bu sayı. Biz artık kendine has özellikleri olan bir ülke değiliz demeye başlamışlar. Yani Avrupalı olmak istiyorlarmış.
Umut Avrupa'da.
Umut tabii, tabii umudumuz Avrupa. Dış politikada belirleyici rol üstlenen temel kurumların Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve sıkı dur Genelkurmay Başkanlığı olduğunu düşünüyormuş ahali. Kıbrıs sorunuyla ilgili KKTC Türkiye'ye bağlanmalı. Yani ilhak edilsin veya iltihakiye olsun. Seçeneğini tercih edenlerin oranı geçen yıla oranla %8.5 yükselmiş. 48 en yüksek oran geliyor 20 Temmuz'da. Hayırlısıyla. Yavru değil artık yani, anneyle kucaklaşacak. Ondan sonra kamuoyunun yarısından fazlası %54 Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam etmesi gerektiğini düşünüyormuş. Ama Türkiye'nin uluslararası güvenliğini NATO'nun desteği olmadan sağlayabileceğini düşünenlerin sayı oranı ise %53'müş. Bak, aynı. Yani hem NATO'da kalalım ama biz NATO'ya da ihtiyacımız olmayabilir diyor ahali.
Nasıl? Maalesef bitirmek üzereyiz. Bu şeylere daha fazla tahammül
edelim. Peki o zaman son bir bilgi vereyim. Son bir bilgi vereyim lütfen. O zaman. Mavi vatan nedir sorusu. Mavi vatan nedir? Aslında ben bunu Özdeş'e soracaktım ama. Duymayanlar, hiç duymayanlar %76. Duyanlar arasında KKTC'dir diyenler %13. Akdeniz demektir diyenler 4, Türkiye diyenler 0.4, Azerbaycan diyenler 0.4, deniz yetki alanı diyenler de 4.3 ama duymayanlar %76. İşte bu. Ha, bir tane daha var aslında, onu da söylemeden edemeyeceğim yani. Siyaset konuşma sıklığı, insanlar aranızda ne kadar siyaset konuşuyorsunuz diye sorduklarında hiç konuşmuyoruz diyenlerin sayısı %43.
Çok güzel.
Bu iyi.
Burada bitirebiliriz.
Burada bitirelim yeter yani.
Bu Özdeş seçmedi. Bu seçme işini ben üstlendim.
Peki.
İki parça için. Eğer kabul edersen Avrupa'nın encamına ilişkin Avrupa bol konuştuk. Avrupa grubunun meşhur, çok en dünyada en çok dinlenen parçalarından bir tanesi Europe grubu.
Evet.
The Final Countdown. Son geriye sayımda son nokta. Yani beraberce terk ediyoruz ama hala elveda demek. Belki geri geliriz yeryüzüne ama kim söyleyebilir bilemeyiz. Kimsenin de suçu yok ama biz gidiyoruz artık. Acaba her şey yeniden eskisi gibi olacak mı? Bu son geriye sayımdır. Ne yapalım diyor. Uygun görürsem bunu çalıyoruz.
Bundan iyisi Şam'da kayısı ya. Maşallah.
Peki. Hoşçakal.
Şam'da kayısı var mıymış?
Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Devam ediyoruz. Saat 9'u 9:30 geçiyor ve bir konuğumuz var. Özdeş, sen yapar mısın takdimini lütfen?
Tabii. Şimdi Onur Haftası etkinliklerini konuşmak üzere Umut Rışvanlı ile birlikteyiz. Bildiğiniz üzere Onur ayındayız aslında ve Onur Haftası içerisindeyiz. Onur Haftası etkinlikleri başlayacak. 28 Haziran ise Stonewall isyanının yıl dönümünde genelde dünyada yıllardan beri onur yürüyüşleri yapılır. Tabii hafta sonuna denk getirmek için bir gün aşağı birkaç gün aşağı yukarı da oynayabiliyor. Türkiye'de de yıllardan beri yürüyüşler yapılıyor ancak son yıllarda yasaklanıyor bu yürüyüşler. Buna rağmen etkinlikler, yürüyüşler, eylemler yapılmaya devam ediliyor. Şimdi bu haftaki Onur Haftası etkinliklerinin örgütlenme komitesinde yer alan Umut Rışvanlı ile birlikteyiz. Merhaba Umut, hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Hoş geldin Umut.
Teşekkürler.
İstersen öncelikle bu Onur Haftası etkinliklerinden bir bahsedelim ama dün de bir gelişme oldu. Maçka'da gerçekleşen etkinliğe bir müdahalede bulundu. Bununla başlayalım mı? Sonra da etkinlik programı üzerinde konuşuruz biraz.
Olur, tabii. Dün aslında Heybeliada'da bir piknik etkinliğimiz vardı bizim. Piknik, yoga ve başka atölyelerinde olduğu tüm gün Heybeliada'da bir etkinlik takvimimiz vardı. Fakat etkinlik gününden bir gün önce Heybeliada'da etkinlik yapacağımız işletmenin Adalar Emniyeti tarafından tehdit edildiğini, baskılandığını, hem telefonla arandığını, hem emniyete götürüldüğünü öğrendik. Aynı gün hem avukatlarımız hem komite gönüllülerimiz arandı ve Adalar'daki etkinlikle ilgili bilgi alınmak istendi. Bir yasak kararının olup olmadığını sorduğumuzda, neden bu görüşmeleri yaptığımızı sorduğumuzda cevap alamadık. Ardından da biz hem kendi aslında güvenliğimiz hem de oradaki işletmecinin daha çok zor duruma sokmamak için Adalar'dan bu etkinliği Maçka Parkı'na çektiğimizi açıkladık. Dün saat 4'te Maçka Parkı'na çağrı yaptık piknik etkinliği gerçekleştirmek için. Bu çağrıdan toplaşma saatinden daha doğrusu saatler önceden yine avukatımız arandı ve Onur Haftası Komitesi olarak 30 gün süreyle Şişli ilçesinde etkinlik yapmamızın yasaklandığı kararını gelip almamız gerektiği söylendi bize.
Ya bu biraz ilginç bir karar galiba. Çünkü piknik yapmak yasak değil ama nasıl LGBT bireyler olarak piknik yapmak mesela. Yani bu 30 gün yasa nasıl gerekçelendiriliyor?
Evet, gerekçe. Ben de onu soracaktım. Ne gerekçe veriyorlar?
Hemen bakıyorum şimdi karardan size belki bazı.
Tabii. İstersen bu arada dünkü müdahale, yani dün biraz polis müdahalesi oldu galiba değil mi?
Oldu. Yani aslında bildiğimiz şeyler, daha önce de yürüyüşleri ve etkinlikleri yasakladıkları bahanelerden biri güvenlik, bu kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla bu yasa oturma eylemi, uzun süreli bekleme, sendikal faaliyetlerin yasaklandığını söylüyor bizim tarafından yapılacak. Yani aslında geçtiğimiz yıllarda da böyle oluyordu. Açık hava etkinlikleri gördüğü zaman tedirgin oluyorlar. Yani bizim yıllardır programımızda olan bir toplu HIV testi etkinliğimiz de vardır. Onun için bir metodura önünde buluşuruz mesela. Ve o metodura gördükleri zaman programda açık hava, işte konusal alan, hemen bizi aramaya başlarlar. Nereye gideceksiniz, yürüyecek misiniz? Ya da bisiklet turu etkinliğimiz vardır. Hemen bu bir yürüyüş mü? Yani aslında dün de polislerle görüşmelerimizde anladığımız kadarıyla buradan bir yürüyüş olacak mı? Burada yürüyecek misiniz? Slogan atacak mısınız? Pankart atacak mısınız? Gibi tedirginlikle aslında alınan bir karar, yani bahanesi bu, gerekçesi bu.
Yani önce Adalar Emniyet Müdürlüğü engeli, sonradan da kaymakamlık emriyle Şişli Kaymakamlığından 30 gün eylem yasağı konuna dair Yeşil Gazete'nin bir haberi vardı.
Evet.
Çok
bu ama sadece bu daha önceki bu Boğaziçi eylemlerinde olduğu gibi değil anladığım kadarıyla. Yani topyekun mesela Şişli'de orada yasak koyuyordu herkese sokak eylemleri, yürüyüş yasağı. Bu galiba biraz öyle değil. Yani böyle LGBT eylemlerine yönelik
Evet, sadece
aslında ayrımcı bizim, tuhaf bir yasa.
Sadece bizim komitemizin yani evet. İstanbul 16 Komitesi'nin işte komiteden de bazı kişilerin TC bilgileriyle iletilmiş bir karar. Yani bizim Şişli'de etkinlik yapmamız yasak. Siz de yapabilirsiniz.
Evet, için ilginç olan kırmızı. Yani biz piknik yapabiliyoruz diye. Evet, daha evet. Biz dedim herhangi bir başka kurum, örgüt vesaire onlara serbest. Peki dün polisin müdahalesinin ardından bir gözaltı var sanırım.
Evet. Gün boyunca pazarlığımız sürekli sürdü polisle. Park içine çeşitli kapılarda çanta araması yaptılar. Ve sakıncalı unsur diye tanımladıkları şeyleri parka almadılar. Bu unsurlarda renkli çoraplar, renkli şapkalar, renkli bez çantalar ya da renkli maskeler, mor maskeler, İstanbul Sözleşmesi maskeleri gibi unsurları gördüklerini kişileri içeriye almadılar. Başka kapılara yönlendirdiler. Parkın kapalı olduğunu söylediler.
İçeri dediğimiz kamusal bir parktan söz ediyoruz değil
mi? Evet, Maçka Parkı'ndan bahsediyoruz.
Halk parkı yani. Doğa parkı.
Ve oradaki kalabalığı da sürekli dağıtmak için bizimle pazarlık yaptı polis gün boyunca. Yani bizim çimlerin altında konumlandılar bir çevik grubu. Sürekli bir ses duyduğunda kalabalığın içine girmeye başladı. Bir dans eden birini gördüğünde ya da elinde bir şey sallayan birini gördüğünde hemen kalabalığı dağıtmaya yönelik hareketlerde bulundu. Sonunda da 2 saatlik pazarlığın sonunda çimlerdeki alana girdi. Oradaki insanları dağıtmaya çalıştı zorla. Çok fazla darp edilen kişi var. Avukatlarımız da darp edildi. Bir kişiyi de gözaltına almış oldular.
Şu anda hala gözaltında
mı? Yok hayır, dün gece bırakıldı. Tamam. Bırakıldı.
Peki şimdi Onur Haftası etkinliklerinden biraz bahsedebilir misin? Neler?
Bir şey daha ekleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Kulübü polis şiddetine maruz kalan üyelerinin darp raporu almaya çalıştığını ve üyelerinden birinin kolunun kırıldığını duyurmuş. Çok ciddi şekilde darp edildiler. Failleri bellidir demiş. Bu da gerçek değil mi?
Gerçek. Biz de takipçisiyiz. Tüm darp raporu aran, parkta darpa uğrayan tüm katılımcılarına darp raporu almasını ve bize ulaşmasını istiyoruz. Çeşitli avukat ağlarına da ulaşabilirler. Ama hem takipçisi olmak istiyoruz hem de gerekli şikayetlerin yapılması için darp raporlarının alınması gerekmekte.
Evet, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi de polisin nefret suçu işlediğini belirterek tepki göstermiş. Maçka Parkı'ndaki Pride, onur pikniğine köpeklerle saldırdı. Bir kişi gözaltına alındı filan diye anlatıyor. Yani Çağdaş Hukukçular Derneği de polis nefret suçu işliyor demiş. Evet. Peki şimdi Özdeş'in söylediği şeye geçelim istersen.
Etkinliklerimiz bu sene toplam 7 güne yayıldı. Pazar günü aslında, geçtiğimiz pazar günü Hormonlu Domates ödül töreniyle başladı. Bu ödül töreninde biz 17 yıldır LGBT artı fobikleri ödüllendiriyoruz. Bu sene de 17 tane kategorimiz vardı. İşte bunlar siyasetçiler, medya kurumları, ünlüler, selebritler gibi çeşit sosyal medyadaki işte fenomenler gibi çeşitli kategoriler dağıtıldı 17 kategoride. Pazartesinden itibaren de aslında ağırlıklı olarak online şekilde etkinliklerimiz devam ediyor. Testi panel atölyelerimiz var, forumlarımız var. Bu yıl temamız sokaktı. O yüzden etkinliklerimizi sokakla ilişkilendirmeye çalıştık. Örneğin bir mahalle ağları forumumuz vardı. Mahallelerdeki LGBT artı örgütlenmeleri ağların konuştuğu bir etkinlikti.
Bu online bir etkinlik mi?
Evet, etkinliklerimizin çoğu Zoom üzerinden gerçekleşiyor.
Anladım. Evet.
Kayıt linklerine de web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Web sitesinin adını verebilir misin?
PrideIstanbul.org adresinden hem etkinliklerin detaylarına hem de Zoom kayıt linklerine ulaşabilirsiniz.
Peki onur yürüyüşüyle ilgili bir gelişme var mı? Son yıllarda çünkü yasaklı olduğu için ilginç bir yönteme başvuruyordu LGBT hareketi. Onlarca yerde basın açıklaması yapmak, yani merkezi bir yer yerine istiklerin farklı yerlerine yayılıyordu. Bunlar da aslında ciddi katılım oluyordu. Hatta polisin bir ölçüde başa çıkamadığı, yani yeni bir mücadele yöntemi olduğu için başa çıkamadığını görüyoruz. Yani toplumsal hareketler repertuarına da böyle bir katkısı olmuş oldu LGBT hareketinin. Bu yıl ne planlanıyor? Muhtemelen gene yasaktır diye düşünüyorum. Yani pikniği bile yasak getirdiklerine göre.
Evet, 2015 yılından beri yasaklanıyoruz. Bu yıl da resmi olarak biz başvurumuzu yaptık. Onun da kararını biliyorsunuz. Yani son dakika çıkartıyorlar. Bugün yarın kararı bize ulaşır diye düşünüyoruz. Yasak kararını tabii ki. Onun dışında biz çağrımızı yaptık zaten. Cumartesi günü saat 5 diye duyurduk. Biz yine 5'te her zaman olduğumuz yerde olacağız aslında. O Doğal Öz eylemlerin de olduğu gibi her sokakta olacağız. Tıpkı dünkü Maçka Parkı'ndaki yasağa karşı orada olmaya devam ettiğimiz gibi onur yürüyüşünde de aslında yine alanda olacağız. Ve kitlemize de böyle bir çağrı yapacağız.
Cumartesi dedin değil mi?
Cumartesi günü, evet. Saat 5'te.
Ne zaman sona erdirilmesi planlanıyor? Ne zaman bitecek etkinlikler, yani sizin hesabınıza göre?
Etkinlikler pazar günü sonlanacak. Bu pazar yürüyüş gününün ardından bir günümüz daha var.
Tamam.
Böylece daha Haziran ayını sonlandırmış olacağız.
Takip etmeye çalışacağız. Umut Rüşmen'le çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz.
Bu konuda bilgilendirdiğin için takip etmeye çalışacağız. Devam edeceğiz tabii ki neler olup bittiğini.
Sağ olun, teşekkürler.
Biz şimdi devam edebilirsek neyle bu bir parça çalalım değil mi?
Olur. İsterseniz bir iki şey haberi verebiliriz. LGBT konusunda bazı gelişmeler olmuştu. Örneğin UEFA Münih kuşağı renklerine izin vermedi haberi var. Evet, Deutsche Welle'de.
O da ilginç bir
haber. Evet, çok ilginç gerçekten. Çünkü gerekçesi de çok ilginç. Bunun siyasi bir sembol haline geldiğini söylemişler. Üstelik seçilen maç ilginç. Aslında Almanya-Macaristan maçı çarşamba günü oynanacak ve Macaristan da Polonya ile birlikte Avrupa'da LGBT haklarına tanımayan, hatta buna karşı İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkılması gerektiğini söyleyen ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla Almanya'daki bir dizi siyasi parti ve kurum bu maç sırasında Münih Stadyumu'nun gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılmasını talep etmişler ama UEFA reddetmiş bu talebi.
Gerekçesi ne?
Çünkü bunun bir siyasi anlamı olduğunu söylüyorlar ve maçlarda bu şekilde kullanılmamalıymış. Siyasi bağlamı nedeniyle bu talebin reddedilmesi gerektiği belirtilmiş UEFA tarafından yazılı olarak açıkçası.
Evet, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konusu siyasi değil ama bu siyasi, öyle mi?
Evet, ama buna karşı Köln ve Frankfurt statlarında yine de, yani başka statlarda bu maç sırasında başka statlarda, başka şehirlerdeki statlarda gökkuşağı renkleriyle ışıklandırma yapılacakmış.
O daha siyasi oluyor o stadyum.
Evet, oralarda serbest. Maç yoksa sorun yok anladığımız kadarıyla. Maç olmaz sorun. Şimdi isterseniz şarkı çalabiliriz.
Evet, çalalım. Ne çalıyoruz?
Nuri Harun Ateş'in geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam yaptığı bir şarkıydı. Ay isimli bir şarkı. LGBT aslında bireylerin yaşadıklarını biraz anlatan sözleri var.
Evet, devam edersek.
Evet, bir iki haber daha verelim LGBT haklarıyla mücadelesiyle ilgili. Dün Yeşil Gazete'de yer alan bir haberdi. Olimpiyatlarda, Tokyo Olimpiyatları'nda Yeni Zelanda Olimpiyat Komitesi Laurel Hubbard isimli bir trans kadın bireyi kadın halter milli takımına seçmiş. Bu bir ilk olacak. İlk kez olimpiyat oyunlarında bir trans kadın sporcu böylelikle yarışacak. Bu tabii bir yandan tartışılmaya devam edilen bir mesele ama yine de önemli bir gelişme olarak yerini almış oldu. Bir diğer bu konudaki önemli gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Joe Biden yönetimi eski askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarını karşılamaya karar verdi. Bu konuda bir yasa hazırlığı içerisinde. Eğer geçecek olursa bu yasa eski askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatları Amerikan ordusu tarafından karşılanacak. 4000 kadar eski askerin bu haktan yararlanacağı öngörülüyor.
Evet. Bu arada biraz da şeyden de birkaç kelimeyle bahsedelim. Bugün üzerinde yeterince durma fırsatımızı, zaman bulamadığımız için bu COVID-19 pandemisiyle ilgili olarak da Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Güney Afrika'da bir merkez kuruyormuş Dünya Sağlık Örgütü. Yoksul ve orta gelirli ülkelere yardım etmek ve kendi COVID-19 aşılarını mRNA teknolojisiyle dünyanın en etkili aşılarıyla takviye edebilmek için. Çünkü çok büyük bir eşitsizlik olduğu İlerici Enternasyonel'in de net olarak ortaya koyduğu gibi Dünya Sağlık Örgütü de buna katılıyor ve diyor ki yani Güney Afrika'da derhal yeni aşı üretiminin başlaması için yani 9 ile 12 ay arasındaki bir süre içinde başlaması için çabalar vermiş ve Birleşmiş Milletler Kuruluşu da Moderna ve Pfizer BioNTech firmalarının teknolojilerini vermelerini istemiş. Bu planın başarıya ulaşması için hatta Güney Afrika Başkanı Cyril Ramaphosa da zengin ülkeleri ve büyük devasa ilaç şirketlerini de transfer et, hayat kurtaracak teknolojinin transferini reddettikleri için yani güney ülkelerine, yoksul güneye kuvvetle eleştirmiş ve 3 yıllık bir fikri mülkiyet haklarının 3 yıl için kaldırılması COVID-19 aşıları açısından söylemiş. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bütün dünyayı saran demiş Cyril Ramaphosa. Democracy Now'dan görebiliyoruz bunu da. Ve tümüyle adaletsiz ve tümüyle haksız bir durumdur bu demiş. İlaç şirketlerini ve bazı ülkelerin bu şeyin kaldırılması, patent hakkı dedikleri şeyi kaldırılıp böylece bu aşıların kitlesel olarak üretilmesinin önünde engel olmaları ve böylelikle hayatı kurtarmaya yardım etmeleri bayağı engelleyici bir durum demiş. Evet. COVID-19 vakaları da dünyada Afrika kıtasında özellikle sadece geçen hafta %40'ın üzerinde yükselme gösteriyor. Bu son derece kaygı verici bir durum olarak nitelendiriliyor. Bir iyi olarak nitelendirilebilecek bir haber de Küba'nın Sağlık Bakanlığı'nın 3 dozluk Abdala adlı aşısının COVID-19'un son aşama laboratuvar deneylerinde %92 etkinliğe ulaştığını söylemesi. Bunun mRNA mı ne olduğunu, teknolojisini bilmiyorum, yazmıyor haberde, yani belli değil. Dinlerken de duyamadım. Ama bu açıklama daha önce size de dün duyurduğumuz Küba'nın başka bir aşı adayı Soberana 0.2'den daha da çok, o %62 idi etkili olma şeyi oranı. Şimdi bu %92 diyorlar. Böyle bir durum var. Fakat şeyde büyük yükselmeler var. Asya ülkelerinde özellikle Endonezya'da dünyanın en büyük nüfuslu 4. ülkesi COVID-19 vakalarında pazartesi günü rekor sayıya ulaşılmış ve Delta korona varyantının, yani Hindistan'dan çıkan, büyük bir patlama yaşandığını da söylüyorlar. Yeni vakalar başlamış ayın, özellikle Ramazan ayının sonundan sonra bütün şeyleri, seyahat yasaklarını hiçe sayıp birçok Endonezya vatandaşının evlerine ziyarete gittiğini, bayram sonrası ziyaretine, bayram ziyaretine gittiğini söylemişler. Ve Kolombiya'da da yükseliyor çok. 100 bin sayısı aşılmış durumda. 3. dalga gelmiş durumda Latin Amerika ülkelerinde. Ve şeyde, Beyaz Evi'nde, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Joe Biden'ın da Haziran sonunda 80 milyon aşı dozu yapılacağı sözünü yerine getiremeyeceğini bizzat Biden itiraf etmiş durumda. Haziran'ın sonunda yollayacağını söylemişti ama olamıyormuş, yetişmiyormuş. Yine basın sekreteri Jen Psaki, dünyayla paylaşabileceğimiz bir sürü aşı var ama bu son derece büyük bir, devasa bir lojistik zorluklar çıkarıyor karşımıza ve henüz daha çözemedik demiş. Yani durum pek parlak değil.
Daha kötüsü de var. Dünya Sağlık Örgütü de benzer bir açıklamada bulundu. Bu COVAX programı, yani yoksul ülkelere aşı sağlayan program, programın aşıları tükenmiş. Yeni aşısı yokmuş. Şu anda elinde 131 ülkeye 90 milyon doz aşı dağıtılmış ki bu çok az bir miktar aslında. Ve ellerinde şu anda kalmadığını duyurmuşlar. Bu da BBC Türkçe'de yer alan bir haberdi. İlk olarak 2021'in sonuna kadar dünya çapında 2 milyar doz sağlama hedefi belirlemişti Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar. Ama şu anda 90 milyonda, yani 2 milyar hedefi varken çok çok altında ve o da elinde yok.
Evet, yani bir de mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden tüyler ürpertici bir rakam var. Oran veriliyor. Bu yaşlılar bakım evlerinde %32'lik bir yükselme kaydedilmiş. Covid yüzünden bölümlerde, vefatlarda diyelim. Yani daha önce 2020'de o 10 kişiden 4'ünde COVID görülüyormuş. %40 gibi inanılmaz bir rakam veriliyor. Bu evlerinde, bakım evlerinde yaşlıların kaldığı. Ve %32, geçen yıl %32 bir artış da ortaya konmuş. Bu yani tam bir yıkım anlamına geliyor yaşlılar ve bakıma muhtaç insanlar açısından. Yani Florida'da 6 kişi mesela bir Manatee County denen yerde bir hükümet binasında COVID-19 olmuş, patlaması olmuş ve 6 kişi yakalamış. Yani 5'i hastaneye kaldırılmış, ikisi de hayata veda etmiş. Yani ve aşı olana kadar da ekspoze olan bir tek çalışan varmış. O da enfekte olmamış aşı olduğu için.
Bir başka kötü haber, bir başka kötü haber de Rusya'dan geldi. Son Şubat ayından beri en fazla günlük can kaybı Moskova'da yaşandı. Fakat bu haberin geldiği son 2 haftadır ciddi bir yükselme var Rusya'da. Bunun Türkiye açısından bir başka önemi var. Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar da başladı.
Evet.
Antalya'ya günde 12 bin kadar Rusya'dan turist gelmesi öngörülüyor. Bunun Türkiye ekonomisinin toparlayabileceğinden söz ediliyor. Ancak Rusya'da görülen bu yeni artışların sebebi hem delta varyantı, ki bunun aşıları da aşılardan kaçma özelliği olduğuna dair de zaten çalışmalar var. Yani henüz sanırım kesinleşmedi ama buna dair de soru işaretleri vardı. Hem de Rusya'da aşılama çok yavaş gidiyor. Aslında ilk aşı girişimlerine başlayan, aşı ilk bulan ülkelerden bir tanesiydi. Fakat oldukça düşük düzeyde bir aşılama varmış Rusya'da. Dolayısıyla bu Rusya'dan gelecek turistlerle, on binlerce kişiyle birlikte, yani eğer buradaki söylenenler doğruysa günde 12 bin kişi gelecek olursa Türkiye'de de vakaları artırma ihtimali var.
1 Temmuz'da bir yandan tamamen açılma öngörülürken, evet, müzisyenler haricinde bunun çok ciddi sonuçları olabileceği konuşuluyor, evet. Ve de çok trajik bir haberle de bitirelim ve şimdi araya çıkalım. Aradan sonra da devam edeceğiz. Onu da hemen bildireyim. Saat 10 şu anda. Teksas'ta hapishanelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten bir insanlık dramı, hatta faciası yaşanıyor. Yeni bir rapor çıkarılmış. En az 18 kişi şartlı tahliye ile bekletilirken şartlı tahliye almışlar. Yani çıkacaklar. Ama çıkmaları geciktiği için COVID-19'dan en az 18 kişi ölmüş. Ve 24 kişi de kronik başka sağlık sebeplerinden, yani serbest bırakılmadan önce. En az 26 Teksaslı mahpus da 2019'da şartlı tahliye kararı almalarına rağmen bu karar hemen uygulanmadığı için 26 kişi daha ölmüş. Yani Texas Üniversitesi Austin'deki raporuna göre muazzam bir gecikme yaşanıyor ve bu şartlı tahliye kurumunun çalışmasına izin verilmiyor. 31 bin kişi müracaat etmiş pandeminin başlamasından sonra bizi serbest bırakın diye ve sadece 36'sına cevap verilmiş. Yani burada da hapishane mahkum nüfusu için, mahkum ve mahpuslar için tam bir facia devam ediyor. Onu da söyleyelim ve bir araya çıkalım şimdi.
Açık Gazete.
Evet, Chris Christopherson'dan bir şarkı daha dinledik. Çok hüzünlü ama olağanüstü güzellikte bir şarkı bence. Song for Leyla El Altar and Los Olvidados. Yani Leyla El Altar adlı Iraklı kahraman kadının macerasını ve aynı zamanda Irak Savaşı'nın ve işgalinin günlerini anlatıyor. Bir yandan da unutulanların hikayesi, acı halkası daha yeni başladı diyor. Circle number four, yani dördüncü halka şarkısıydı bu. Make Me a Channel of Your Peace albümünden, Nobel Barış Ödülü'nün 100. yaş günü için yapılmış bir albümden. Bana Barış Kanalı'ndan bir kanal aç adını taşıyor ve acı halkasında daha yeni başladı bu halka diye devam eden bir şarkı çalmaya devam ediyoruz. Chris Christopherson'ın 1936'da 22 Haziran doğumunda 85 yaşını kutluyoruz. Şarkıcı, yazar, müzisyen ve aktivist olan, barış savunucusu, önemli bir figürü kutlamaya devam ediyoruz. Bu arada bir de ölüm haberi verelim. Yıldız Ecevit hayata veda etti. Onu da söylemek çok önemli. Müzik, edebiyat kritiği olan bir eleştirmen ve yazar kadın, özellikle Uğuz Atay ile ilgili yazılmış büyük bir kitapları var, birçok kitabı var ve onun da kaç yaşında olduğuna bakıyorum şimdi, yaşını belirtmemişler galiba. Edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit'in vefatı var. Bir süredir Bodrum'da tedavi görmekteydi. Yani edebiyat araştırmaları açısından ufuk açıcı çalışmaları ortaya koymuştu. Profesör Ali Şükrü Çoruk da yazmış İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden. Önemli bir kayıp. Türk romanında postmodernist açılımlar diye de son derece aydınlatıcı bir kitabı vardı kendisinin. Yetişim Yayınları'ndan çıkmış. Evet, bu haberi de verdik. Bir de bu elimizde kalan birkaç dakika içinde size tamamlamak istediğimiz haberler var. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilerin KYK, yani kamu kredi ve bursları kesilmiş. KYK deniyor ona işte, değil mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu. Kredi, evet, ve bursları kesilmiş.
100 kadar öğrenciden söz ediliyor ama bunların her birisi sanırım Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil, Boğaziçi eylemlerine katılan öğrencilerin
Evet, protestoya katılan öğrenciler inanılmaz bir intikam şeyi oluyor değil mi
Evet,
o
bu
zaman?
Bir Gün gazetesinde yer alan bir haberde T24'te oradan almış. Örneğin burada röportaj veren öğrencilerden bir tanesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyor. Mimar Sinan'da öğrenciyim demiş kendisi ve bizim okulumuza ve kayyuma rektör atanmıştı. Boğaziçi'ne de atanmasından rahatsız oldum, eylemlere katıldım. Bu sebepten dolayı devletin geri alacağı kredim kesildi. Bugün de üniversiteleri savunmaya devam edeceğiz demiş örneğin. Bu
Evet.
arada Boğaziçi Üniversitesi'nden dün akademisyenler, her gün eylemlerini sürdüren akademisyenler bir basın açıklaması gönderdiler. Çünkü önemli bazı gelişmeler var. Bugün senato toplantısı gerçekleşecek Boğaziçi Üniversitesi'nde. Toplantı öncesinde sosyal medyada bir kampanya başlattı akademisyenler. Üniversitenin bileşenlerini de desteklediği kampanya kapsamında çok sayıda akademisyen üniversitene sahip çık etiketi ile atanmış yönetimin tüm üniversiteyi ilgilendiren kararları gerçek bir temsiliyet olmadan almaya çalışmasını eleştiriyor. Senato'da sayısal çoğunluğu atamalar ve vekaleten yürütülen görevlerle ele geçirerek tepeden inme kararlar almanın Boğaziçi Üniversitesi'nin siyasi saiklerle yeniden yapılandırılması anlamına geldiğini ifade etmiş akademisyenler. Bunun neticesinde Boğaziçi Üniversitesi'nin Boğaziçi Üniversitesi olmaktan çıkacağını söylemişler. Bir yandan da şimdi Boğaziçi direnişi hesaplarına bakıyorum. Dün şöyle bir bilgi vardı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, araştırma odaklı ihtisaslaşma projesi, YÖK tarafından yürütülen araştırma odaklı ihtisaslaşma projesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'ne elektronik, tıbbi cihaz, otomotiv ve raylı sistemler ile makine ve elektrikli teçhizat alanlarında çalışmaların hızlandırılacağı haberini vermiş. Bunun hali hazırda Senato'da çoğunluğu sağlamak için yeni enstitüler kurmaya çabalayan kadroların kayyum kadro diyor Boğaziçi direnişi hesabı. Kendince gerekli gördüğü kadroları bu proje kapsamında talep edebilecek noktaya geldiğini yazmışlar, kamuoyuna duyurmuşlar.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış rektörü Melih Bulu'nun yardımcılığını fizik bölümünden iki öğrencisi tutukluyken kabul eden Profesör Doktor Naci İnci 28 Mayıs'ta bir karara imza attı. Bunu hatırlatıyor Biyanet'te bir dizi Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor diye bir dizi analiz yayınlanıyor. Onun üçüncüsünde atanmış yönetimin kararları başlığında Yaman Barlas ve Oya Başak emeritus profesörler konuşuyorlar. Yani Naci İnci'nin bu kararında gelecek sene yarı zamanlı ve emekli kişilere ders verdirilmemesini istediği belirtiliyordu. Bu kararın hemen ardından da akademisyen ve öğretim üyesi Feyzi Erçin'in yaz okulundaki dersi yine Naci İnci tarafından onaylanmadı. Kararla beraber emekli olduğu halde okulda ders vermeye devam eden akademisyenlerin dersleri de risk altına girdi diye bir analiz var. Peki atanmış yönetimin akademisyenler hakkındaki bu kararlarının sonuçları neler olabilir sorusuna işte mesela Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yaman Barlas'la konuşmuşlar. Bir de emeritus hocası Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Profesör Doktor Oya Başak'la yani şeyi söylüyorlar. Yaman Barlas diyor ki söz şimdi bir hocanın ders vermesinin gerekliliğine ve yeterliliğine önce bölüm kurulu, arkasından hocanın bağlı olduğu fakülte veya enstitü kurulu karar verir. Bunlar özenle inceleyip karar verir ve rektörlüğe yazar. Rektörlük otomatik olarak bunu onaylar. Evrensel bir üniversitede bir dersin gerekliliğine ve hocanın yeterliliğine dair süreç böyle işler diyor. Söz Yaman Barlas'ın sözü bu. Ve dersin yararına böyle kurullar karar verebilir. Tepede bir rektör de yardımcısı da karar veremez. YÖK de karar veremez. Bu kadar basit. Çünkü onlar bu işlerin ayrıntılarını bilemezler. Karışırlarsa bilmedikleri konuda tepeden emir vermeye kalkmış olurlar. Benim durumumda ne oldu diyor. Profesör Barlas, bölüm kurulu oy birliğiyle emekliliğimin ertelenmesini ve tam zamanlı ders vermeye ve araştırmalarıma devam etmemi talep etti. Bu yeni bir yasaya dayanıyor bu talep. Kurul, bu hocamız bölüme çok lazım. Dersleri ve araştırmaları, laboratuvarı kritik, danışmanlığını yaptığı tezler kritik. Devam etmesini istiyoruz demiş oldu. Bunu ayrıntılı gerekçelerle anlattı. Ardından fakülte kurulu da bu talebe oy birliğiyle katılmış, desteklemiş. Üniversite yönetim kurulu da oy çokluğuyla evet diyebilmiş. Oraya yeni yönetimci atanmış 2-3 kişi olduğundan oy birliği olmaması şaşırtıcı değil. Ama sonuç olarak o da evet demiş. Sonra rektör 3 kuruldan da olumlu geldiği için bunu YÖK'e yolluyor. Ama tırnak içinde bekleneni, yani rektörün yapamadığını YÖK yapıyor. Gerekçe vermeden talebimizi reddediyor. Yani bu neden ciddi bir özellik ve özgürlük sorunu. Ne yapmış oluyor YÖK? Özellikle bölüm ve fakülte kurullarından oy birliğiyle onaylanmış bir başvuruyu incelediğine dair hiçbir işaret yok. Yüksek Öğretim Kurulu'nun yolladığımız özgeçmişe, hocanın farklı yıllarda almış olduğu 5 ayrı en iyi öğretim üyesi ödülüne, başka uluslararası ödüllere, öğrencilerinin aldığı 8-10 ayrı uluslararası ödüle aldırmıyor ve tabii hiçbir gerekçe yazmıyor. Kötü ders veriyor da diyemiyor, kötü araştırma yürütüyor da diyemiyor. YÖK sadece uygun değildir diyor. Bunun sonucunda da öğrencilerin ciddi zarar göreceğini düşünemeyen bir kurum, özerk ve çağdaş üniversiteden bir haber demek. Dahası kamusal yarar ve kamusal zarar kavramlarından da habersiz demek. YÖK'ün bu rutin gibi görünen kararı üniversite özerkliğini de kamu yararını da ihlal ediyor. Benim yaşadığım kişisel olarak önemsiz. Şahsen ben önemli değilim. Ama ciddi bir akademik özerklik sorununa örnek teşkil ettiği için önemli demiş. Ondan sonra da atanmış rektörlük kalkıp ilk yüze gireceğiz diyor. İlk yüze değil, tam tersine son yüze girer bu mantıkla. Bu üniversiteye kendini vermiş, eğitim, araştırma ve sanatta en iyisini yapmaya çalışan, ödüller alan hocaları atanmış yönetime ve dışarıdan müdahaleye karşılar diye üniversiteden uzaklaştırırsanız bunun sonu neye varır diye soruyor. Böyle bir yolun sonu felaket olur. Boğaziçi için, ülke gençliği için ve aileler için, ülke için, ama tabii izin vermeyeceğiz diye devam etmiş Barlas, Profesör Barlas. Ülkeye borcumuz, sorumluluğumuz var. Mücadeleye devam edeceğiz. Muhakkak kazanacağız. Özellikle vurguluyorum. Çünkü bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Kazanmak zorundayız diyor. Ve biz diyor, öğrencilerimizin üstüne saldıkları polislerin çocukları okuyabilsin diye mücadele ediyoruz diyor. Onların çocukları da işsizlikten illa polis olmak zorunda bırakılmasın diye mücadele ediyoruz. Bundan ötürü bu mücadele ciddidir diyor. Emeritus Profesör Oya Başak da yarı zamanlı ders veren hocaların ve emekli akademisyenlerin Boğaziçi Üniversitesi değerleri için ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor. Emeritusluk, uzun yıllar hizmet veren ve hocalığından memnun olunan kişilerin üniversiteden kaçırılmaması için yarı zamanlı devam ettirilmesi aslında. Parası da pek fazla değildir zaten. Emeritus İngiltere'de, Amerika'da da, İngiltere'de de bir unvan. Bu unvan saygın, sevilen, uzaklaştırılması istenmeyen akademisyenlere üniversite geleneklerini ve değerlerini korumak için veriliyor. Ayrıca üniversitenin senatosu tarafından herkesçe incelendikten sonra verilebilir bir unvan. Ciddi olarak bir şeref emeritus olmak, öğrenciler için de ciddi bir kazanç demiş Oya Başak da, Profesör Başak. Bizim üniversite bütün insan yetiştirir. Bilgisiyle, birikimiyle, donanımıyla bütün bir insan hazırlar. Öğrencilerin kendi konusu dışında aldığı seçmeli dersler içinde bulunduğu ortam, okul hayatına yaptığı katkılar da değerlendirilir. Niyetimiz değerli ve iyi insan yetiştirmek. Açığız biz birbirimize ve seveceniz, saygılıyız. Bunlar çok önemli diyor. Durum böyle işte.
İsterseniz son bir haberle noktayı koyalım bugünün haberlerine. Bildiğimiz üzere 1 Temmuz'da Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çekiliyor ve kadın hareketi 1 Temmuz'a kadar sürekli olarak eylemlilikler koymuştu. İrili ufaklı eylemler Türkiye'nin ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde devam ediyordu. En son Maltepe mitingi gerçekleşti 19 Haziran'da İstanbul'da. Dün ise bir başka eylem gerçekleşti. Kadınlar Birlikte Güçlü İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme tarihi olan 1 Temmuz'a dikkat çekmek amacıyla Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda yol kesme eylemi yaptı. Kısa bir süre tabii yolu kapattılar. Geceleri de gündüzleri de sokakları da terk etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Hem sloganlar attılar hem de pankartı açtılar. Birkaç on kadar kadın. Bir süreliğine trafiği kapattılar. Daha sonra da eylemlerine son vermiş oldular. 1 Temmuz'da ise büyük bir yürüyüşe daha hazırlık yapıyorlar.
Evet, bu da tarihe geçecek önemi olan bir şey. Çünkü İstanbul Sözleşmesi adı üstünde Türkiye'nin önayak olduğu ve en büyük şehrine de adını verdiği bir sözleşme, büyük ölçüde kendi katkıları vardı. Şimdi kendisi vazgeçiyor. Bu da tarihte çok sık görülen bir şey değil. Büyük bir tutarsızlık örneği. Ama böyle işte. Peki bugün de bu kadarla bitirelim. Çok sayıda haber vardı ve yorumlarda ancak bir kısmına yetişebildik ama ne yapalım, biraz böyle dünya ve Türkiye olayları. Destekçimiz Ayşen Deniz Okyaltırak'a da çok teşekkür ederek bitirelim bugünkü Açık Gazete programını. Covid şartlarını ve tedbirlerini lütfen elden bırakmayın, unutmayınız. Maske, mesafe, musluk diye, sağlık diye söylediğimiz ve açık kapalı alanlarda da havalandırmayı lütfen unutmayınız. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil ile birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Good, good, good, good.